Sevgili izleyenler ve dinleyenler, merhaba. Ben Arif ve bugün ontolojik argüman anlatıyorum. Ontolojik argüman, bildiğiniz gibi Tanrı'nın varlığı lehine olan argümanlardan bir tanesi ve nispeten özel bir yere sahip. Çünkü a priori bir argüman. A priori, a posteriori dediğimizde ne kastediyoruz? Bir hatırlatalım. A priori dediğimizde deney öncesi bilgilerimizi kastetmiş oluyoruz. Yani deneye başvurmadan edinebildiğimiz bilgileri. Mesela 2 artı 2 eşittir 4, bekar insanlar evlenmemiş insanlardır. X eşittir Y, Y eşittir Z, o zaman X eşittir Z gibi bilgilerimiz a priori bilgiler. Diğer yandan a posteriori dediğimizde deney sonrası edindiğimiz bilgileri kastetmiş oluyoruz. Mesela şimdiye kadar binlerce kez bir şeylerin yere düştüğünü gözlemledim ve bir sonraki seferde de bir şeyi bıraktığımda yere düşeceğini biliyorum. Yani yer çekimi bilgisi a posteriori bir bilgi olmuş oluyor. Bunu niye söyledik? Argümanımız a priori bir argüman dedik. Yani çalışıyorsa, doğruysa kesin olarak sonucu da doğrudur, %100. Diğer yandan a posteriori bilgilerimizde ve argümanlarda her zaman 0,00'lar dahi olsa bir hata payı, yanlışlık olabilir. Şimdi argüman literatürde Anselm ile başlar ama biz Farabi'nin de İbn Sina'nın da benzer argümanlarını görebiliyoruz. Yani Farabi'nin ekmel varlık argümanını, İbn Sina'nın mümkün varlık, zorunlu varlık üzerinden yaptığı, kurduğu argümanı. Bunları da yine ontolojik argümanın içine dahil edebiliriz. Ama sistematik olarak gidelim, Anselm'le başlayalım. Anselm, 11. yüzyılda yaşamış İtalyan Benedikt mezhebine mensup bir din adamı ve bu argümanı bize Proslogion isimli eserinde sunuyor. Diyor ki, bir gece vakti gece ibadetini ederken bu argüman kendisine vahyolunmuş. Güzel. Böyle de ulvi bir yanı var. Şimdi argüman şöyle. Ben öncül sunmayacağım ama dinlerseniz ben de anlatabilirsem anlatabileceğimi düşünüyorum. Şimdi kendisinden daha mükemmeli düşünülemeyen bir varlık düşünebiliriz. Bu bizim zihnimizde var olabilir. Yani böyle bir varlık, en azından her şeyden mükemmel olan bir varlık bizim zihnimizde var olabilir. En azından zihnimizde var olabilir. Tamam mı? Şimdi bu varlığı düşündük. Diyelim ki burada kendisinden daha mükemmeli düşünülemeyen varlık. Diğer yanda bununla aynı niteliklere sahip bir diğer varlık koyuyoruz ve bu aynı zamanda gerçekte de var. Birincisi sadece zihnimizde vardı. İkincisi gerçekte de var. Şimdi bunlardan hangisi daha mükemmel? Size soruyorum. Hangisi daha mükemmel? Cevap aşikar zannediyorum. Varlığını bir başka varlığa borçlu olmayan, bir başka varlığın varlığı üzerine dayanmayan bir varlık daha mükemmel olacaktır. Yani kendisinden daha mükemmeli düşünülemeyen varlık var olmak zorundadır. Aksi takdirde biz o varlığın var olan versiyonunu düşündüğümüzde ondan daha mükemmelini düşünebilmiş oluyoruz. Öyleyse kendisinden daha mükemmeli düşünülemeyen varlık, yani Tanrı, gerçekte var olmak zorundadır. Zorunlu varlıktır. Argüman bu şekilde. Mükemmel bir argüman. Bence çok da güzel çalışıyor. İlk duyulduğunda biraz şaşırtabilir, afallatabilir. Ne ara buraya geldik, nasıl bu sonuca vardık, her şey çok hızlı oldu dedirtebilir. Yapılan eleştiriler de var tabii. Şimdi ilk eleştiri yine Anselm'in çağdaşı Galileo'dan geliyor. Bu da Fransız, yine bir kilise adamı, aynı mezhebe mensup Benedikt bu da. Hatta bu yüzden Mekki diyor ki, ya bunlar aslında aralarında danışıklı dövüş yapmışlar. Bir nevi argümanı dayanıklılık testine tabi tutmuşlar. Maksat da hani argüman testten geçti diyebilmek olsun. Yani bu biraz niyet okuma tabii. Art niyetlilik de olabilir. Biz yine de Galileo'nun karşıt argümanlarını bir değerlendirelim. Niye yanlışlarmış görelim. İki tane karşıt argümanı var, eleştirisi var. Bir tanesi kayıp ada dediği bir argüman. Ya da mükemmel ada olarak da duymuş görmüş olabilirsiniz. Diyor ki, Anselm, eğer sen haklıysan, eğer sen bu şekilde Tanrı'yı var edebiliyorsan, ben de adayı var ederim. Yani mükemmel bir ada düşünüyorum Akdeniz'in ortasında. Ben sırf mükemmel bir ada düşünebiliyorum diye bu ada var olmak zorunda mı? E tabii ki bu absürt bir şey. Biz böyle her şeyi var edebiliriz. O yüzden böyle bir şey olmayacağına göre senin argümanın da yanlış diyor. Ama öyle mi? Değil. Niye? Galileo'nun burada kaçırdığı iki nokta var. Bir tanesi adanın mükemmelliği niteliklerine değil, niceliklerine dayanıyor. Niceliksel şeylere dayanıyor. Yani mesela sizin mükemmel ada tasavvurunuzda 10 bin tane palmiye ağacı vardır. Beyaz kumsal vardır. Büyük bir adadır. Tatlı su vardır. Benim mükemmel adamda 5 bin tane elma ağacı vardır. Sarı kumsal vardır. Küçük bir ada vardır. Bunun bir mükemmelliğinin standardı yok. Ama Tanrı'ya baktığımızda niteliklerine kadiri mutlak, alemi mutlak, mutlak anlamda iyi, adil, ezeli, ebedi, yani bunlar mutlak nitelikler olduğu için zaten bir şey ekleyip çıkaramıyoruz. Yani 10 bin tane ağaca bir tane ağaç daha ekleyebilirim ama kadiri mutlakla bir güç daha ekleyemem yani. Bir birim güç daha ekleyemem. Anlatabiliyor muyum? O bu yönüyle karşıt bir argüman oluşturmuyor. Bir diğer nokta da şöyle, mükemmel ada dediğinde sen yeni bir şey çıkarmış oluyorsun ortaya. Yani ada dediğin şey mükemmel olmak zorunda değil. Mükemmellik adanın içinde var olan bir şey değil. Yani ben pekala kötü bir ada da düşünebilirim. Orta bir ada da düşünebilirim. Değil mi? Yani ada dediğin şey mükemmel olmak zorunda değil. Ama biz Tanrı dediğimizde mükemmellik zaten bunun tanımının içerisinde. Yani Tanrı olan mükemmel olandır. Değil mi? Yani bu üzerinde uzlaşabileceğimiz bir tanım zannediyorum. Ateistler dahi kendi pozisyonlarının mantıklı olması için bu tanım üzerinde uzlaşmadılar bence. Yani Tanrı'yı mükemmel olarak onlar da yani reddettikleri şeyleri tanımlayacaklar ki bir anlamı olsun, değil mi? Ve mükemmel varlık Tanrı için uygun bir tanım. Biz burada mükemmel ada gibi yeni bir şey uydurmuyoruz. Veya ileride Mackie'nin diyeceği gibi gerçek Marslı diye bir şey uydurmuyoruz. Biz burada üzerinde uzlaşılabilir, makul bir tanımdan bahsediyoruz mükemmel varlık olarak. Bu argümanı bu yüzden tutmuyor. Yaptığı bir diğer eleştiri de şu. Diyor ki hadi adayı geçtim, en kötü varlığı da var edebilirim diyor. Yani en kötü varlık sırf benim zihnimde olup kötülük yapamayacaksa o kadar da kötü olmaz. O zaman bu en kötü varlık gerçekte de var olmalıdır ki gerçekten kötülükler yapabilsin. Peki öyle mi? Öyle değil. Yani ada argümanından daha güzel ama yine tutmuyor. Niye tutmuyor? Biz varlığı mükemmelliğin bir parçası olarak addettik ve Tanrı'nın varlığı barındırdığını söyledik. Yani varlık pozitif bir nitelik. Şimdi en kötü varlığa biz varlığı atfettiğimizde bu varlığın, en kötü varlığın her ne kadar kötü olursa olsun en azından bir niteliği iyi olmuş olacak. Doğru mu? Doğru. E o zaman ben bu varlığı sadece zihnimde tutarak, yokluğu itibariyle de kötüleştirerek en kötü varlık tasavvurumu tutarlı hale getirebilirim. Yani en kötü varlık sadece zihinde var olduğu zaman en kötü varlık olabilir. Dışarı taştığında, dışarıda da var olduğunda en azından bir yönüyle iyi bir varlık olmuş olacak. İyi bir vasfa sahip bir varlık olmuş olacak. Diğer nitelikleri her ne kadar kötü olsa da. O yüzden bu karşıt argüman da tutmuyor. Güzel. Yine tabii sonrasında da gelen eleştiriler var. Yine din adamlarından geliyor. Cassandi'den geliyor. Aquinas'tan geliyor. Aquinas diyor ki yani biz bu argümanı biri kullanacaksa eğer Tanrı kendisi için kullanabilir. Biz onun mahiyetini bilemeyiz. Yani onu tanımlamak da bu şekilde bizim tanımlarımız da ona ulaşmaz. Bizde kalır diyor. O yüzden biz bu argümanı kullanamayız diyor. E tabii kendisinin de yine geliştirdiği farklı argümanlar var. Kullandığı argümanlar var. İleride görürüz onları da. Ama bu kısmını da yine biraz daha epistemoloji konusunda değerlendirebiliriz. Ama dediğim gibi inandığımız şeyi basit şekilde tanımlamamız bizim için faydalı olacaktır. Yani inandığımız şeyi tanımlayabiliyor olmalıyız ve Tanrı için de mükemmel varlık kestirmeden güzel, açık, anlaşılır, üzerinde uzlaşılabilir bir tanım. Sonrasında baktığımızda biraz daha aydınlanmayla birlikte Descartes ve Leibniz var. Descartes argümanı desteklemek için diyor ki, bu Tanrı'nın varlığı ve Tanrı kavramı vadi ve dağ gibidir. Yapışıktır bu diyor. Üçgen ve iç açılarının toplamının 180 dereceliği gibidir diyor. Biz nasıl ki dağ dediğimizde çevresinden yüksekte olan yer olarak tanımlıyoruz. Vadi dediğimizde çevresinden alçakta olan yer diyoruz. O yüzden dağ dediğimde ben vadiyi de aslında söylemiş oluyorum. Vadi dediğimde dağı da söylemiş oluyorum diyor. Üçgen mevzusunda da yine aynı şekilde üçgen dediğimde iç açılarının toplamının 180 derece olmaklı paket olarak bana geliyor diyor. Leibniz de diyor ki iyi nitelikler birbiriyle çelişmez. Şimdi onun argümanı şu şekilde yani iyi nitelikler pozitif nitelikler birbiriyle çelişmez. Alimi mutlak, kadiri mutlak, ezeli, ebedi, ne bileyim adil, mutlak anlamda iyi. Bunlar birbiriyle çelişmez diyor. Yani bunları ben şu an örnek olarak veriyorum. İyi nitelikler birbiriyle çelişmez. O yüzden bir arada bulunabilirler. Ve bir varlık bunların hepsine sahip olabilir. Bu mümkündür diyor. Mümkün mü? Mümkün mü? Mümkün. Yani bunun önünde mantıksal bir engel yok. Eğer var diyorsanız bu niteliklerin birbiriyle çelişebileceğini göstermeniz gerekir. Şimdi bunları mümkün dedikten sonra da diyor ki ya bu mümkünse zorunludur. Eleştirilen nokta da burası. Ya mümkünse zorunludur ne demek? Yani mümkünden zorunluya sen nasıl çıktın diyor ama buna şöyle baktığımızda mantıklı hale geliyor ve sanırım böyle de bakmamız lazım. Yani doğrusu da buymuş gibi. Şimdi mümkün varlığın varlığa gelmesi için de yok olması için de var olması için de yok olması için de sebep olması gerekir. Yani koşullara dayanır. Mesela sizin şu an önünüzde bir patates kızartması olabilir mi? Olabilir. Bu mümkün. Mümkün. Ama niye yok? Şartlar gerçekleşmedi. Siz gidip patates alıp soyup doğrayıp kızartırsanız önünüzde bir patates kızartması olabilir. Ama Tanrı'ya bakıyoruz. Zaten ezeli diyoruz, ebedi diyoruz, alemi mutlak, kadiri mutlak. Yani Tanrı'nın önünde bir koşul yok. Tanrı'nın meydana gelmesi için bir şart yok. Ve nitelikleri ve varlığı da buna dahil olduğu için niteliklerine bunlar birbiriyle çelişmediği için, bir arada bulunabildiği için, mümkün olduğu için bu noktadan sonra yani sen bunların önünde bir çelişki görmediğin zaman, imkansızlık görmediğin zaman direkt mümkün derken zorunluya kaçıyor. Yani imkansız olmadığını fark ettiğin an zorunlu olmuş oluyor. Ve bu şekilde bakınca da Tanrı'nın bir önünde engel olmadığını gördüğünde neden mümkünden zorunluya çıktığını anlayabiliyormuşsun gibi geliyor. Ama tabii yine eleştiriler yapılıyor bu dönemde. İlk eleştirimiz Pierre Gassendi'ninki olsun. Bu da Fransız bir din adamı yine ve deneyici ve o kadar çok deneyici ki yani adamın din adamlığından şüphe ediyorlar. Hani ya materyalist falan mı bu gibi oluyor. Tabii anlaşılabilir tutumlar. Bunlar da yine aydınlanmayla birlikte işte deneycilik biraz daha bayrak tutmaya, bayrak taşımaya başlıyor. Olabilir. Beklendik eleştiriler. Diyor ki biz hiçbir sıfat diyor nesnesini var edemez diyor. Yani sıfatlar ve varlık arasında bir şey kuramayız diyor. Ve varlığın yokluktan daha iyi olduğunu nereden biliyorsun diyor. Ve genel olarak da metodolojik olarak da a priori'ye karşı çıkıyor. Eğer bir şeyi bileceksek deneysel olarak bilmeliyiz diyor. Başka şekilde bilemeyiz diyor. Şimdi bu eleştiriyi Kant'ta Hume'da değerlendiririz. Onlar da aynılarını yapıyor. Gassendi'de değinebileceğimiz şey varlığın yokluktan iyi olduğunu nereden biliyoruz? Şimdi varlık bunu iki şekilde değerlendirebiliriz. Bir tanesi direkt varlık ve yokluk üzerinden, bir tanesi de nesnesi üzerinden değerlendirebiliriz. Varlık ve yokluk eğer her şeyden bağımsız olarak değerlendireceksek varlık kendi başına pozitif bir nitelik, yokluk tek başına negatif bir nitelik. Siz banka hesabınızda atıyorum artı 100 görürseniz para gelmiştir, paranız vardır. Pozitiftir yani artıyla gösterilir bu. Diğer yandan Eksi görürseniz negatiftir bu. Gideceği vardır, gitmiştir. Değil mi? Diyebilirsiniz ki bunu nesnesiyle beraber değerlendirmek lazım. Tek başına bu bir anlam ifade etmez. Mesela kanserin varlığı negatif bir şeydir diyebilirsiniz anlam olarak. Böyle baktığımızda da Tanrı'nın diğer nitelikleri yine pozitif olduğu için Tanrı'nın varlığı da pozitif bir şey olacaktır. Yani nitelikleri arasında negatif bir şey olmadığı için her halükarda ister sadece varlığı değerlendirelim, ister nesnesiyle beraber değerlendirelim. Bizim bağlamımızda varlık yokluktan daha iyidir. Ve bu yönüyle de mükemmelliğin bir parçasıdır diyebiliriz Gassendi'ye karşı. Hume da diyor ki varlığı düşünülebilen şey yokluk, yokluğu da düşünülebilir. Varlığı düşünülebilen şey bu bir çelişki oluşturmaz. Böyle bir zorunlu varlık anlayışı yok diyor. Tabii Hume ve Kant söz konusu olduğu zaman ya bunlar ontolojik argüman hakkında hiçbir şey dememiş olsalardı dahi biz bunlar adına eleştirilerde bulunabilirdik. Yani tutarlı filozof olmak, büyük filozof olmak da bu demek zaten. Ve bunların epistemolojilerinden doğrudan çıkan şeyler, yani Hume'un tutup da a priori'yi kabul etmesi zaten beklenemez. Kant da yine bunun böyle olmadığını söylüyor. A priori yargılar, ifadeler olamaz diyor. A priori bilgilerimiz olamaz diyor ama bu eleştirilerin genel problemi şuymuş gibi geliyor bana. Yani a priori yargılarımız geçersizdir dedi. Çıktı adam bunu söyledi. Yani bu ne demek? Bu ifadenin kendisi ne? Eğer bu ifadenin kendisi a priori ise kendisiyle çelişen bir ifade. A posteriori ise bütün a priori ifadeleri test etmesi gerekir. Bu da mümkün değil. Bu yönüyle a priori'nin mümkün olmadığını söylemek çok da mümkün bir şeymiş gibi gelmiyor bana açıkçası. Kant'ın yaptığı en büyük eleştiri şu, varlığın bir yüklem olmadığı eleştirisi. Yani bir şeyin 99 tane niteliği var diyelim, biz buna varlığı ekledik, 100 olmaz diyor. Veya şöyle düşünün, yine bu da kendisinin verdiği bir örnek. Benim kafamda 100 lira var ve 100 ekmek ediyor bu kafamdaki 100 lira. Cebimde 100 lira var. Markete gidiyorum yine 100 ekmek alıyorum. Yani kafamdaki 100 lira da cebimdeki 100 lira da değer olarak aynı. Yani var oldu diye değeri artmadı. Yani Tanrı mükemmelse de mükemmel ama bu var olsa da mükemmel, yok olsa da mükemmel. Yani bu onun tanımında olan bir şey diyor. Pekala, güzel. Bir diğer eleştirisi de üçgene yaptı Descartes'in üçgenine. İç açıları ve üçgen beraber gelir, paket gelir, haklısın diyor. Ama ben üçgeni de inkar, yani inkar demeyelim de, üçgeni de yok sayarım, iç açılarının toplamını da yok sayarım diyor. Yani birini, ikisini beraber almadığımda bir problemim olmaz diyor. Ama üçgeni yok etmek ne demek? Yani üçgeni yok etmek mümkün mü? Bilmiyorum açıkçası, bu ne demek anlamış değilim. Yani evet, biz düşündüğümüzde zihnimizde olan şeyler ama biz düşünmediğimizde yok oluyormuş gibi de gelmiyor. Bunların doğasını değiştirebiliyormuşuz gibi de gelmiyor. Varlığı yokluğu hakkında bizim yargımıza bağlıymış gibi gelmiyor bana. Diğer yandan da para meselesinde şöyle diyebiliriz. Evet, benim kafamdaki 100 lira ve cebimdeki 100 lira aynı değere sahip ama kafamdaki Tanrı ve gerçekteki Tanrı aynı değere sahip değil. Yani burada mükemmelliğe ıskalıyor. Mükemmelliğin başta gördüğümüz gibi sadece zihinde olduğu zaman gerçekte var olanı ondan daha mükemmel olmuş oluyor. Yani şunun aksini söyleyebilir mi birisi? Bir varlığa bağımlı olmak, bağımlı olmamaktan daha iyidir. Sadece benim zihnimde var olan bir şey varlığını bana borçludur. Diğer yandan bana dayanmayan, herhangi bir şeye dayanmayan bir şey varlığını bana borçlu değildir. Ve bu daha iyi bir niteliktir. Yani bunun aksi söylenebilir mi Allah aşkına? Söylenemiyorsa Tanrı içinde mükemmel olması varlığını gerektiriyor diyoruz ve para örneği burada tutmuyor. Schopenhauer diyor ki bu bir hokkabazlık diyor. Yani öncüllerin arasına bir yere Tanrı'nın varlığını sıkıştırır, sonuçta da çıkarır, önümüze koyar diyor. Frege diyor ki işte bu dille alakalı bir şeydir. Yani unicorn tek boynuzludur dediğimizde biz unicorn'un gerçekten var olduğunu ve tek boynuzlu olduğunu söylemiş olmuyoruz diyor. Tanrı mükemmeldir dediğimizde de gerçekten var olduğunu ve mükemmel olduğunu söylemiş olmuyoruz diyor ama burada yine unicorn'un tek boynuzluluğu ve gerçeklik arasında bir bağ yok ama mükemmellik ve gerçeklik arasında bir bağ var. Argümanda yaptığımız karşılaştırmadan da gördüğümüz gibi. Yani burada yapılacak eleştiri, bence en güzel eleştiri şu olurdu. Mükemmelliğin niye varlığı gerektirmeyeceğini izah eden bir eleştiri olursa, en güçlü eleştiri böyle bir eleştiri olurdu ama böyle bir eleştiri de görmedik henüz. Pekala, devam edelim. Daha modern döneme geldiğimizde Plantinga var, Mackie var, Opie var, Sobel var, Gödel var. Bunlara da kısa kısa biraz değinelim. Plantinga yine teist bir düşünür olarak kendi versiyonunda diyor ki o da önceki argümanlar aslında çok başarılı değildi diyor. Benimki başarılı diyor. Kendi sunduğu argüman da şu şekilde. Mümkün dünyalardan birinde en yüce varlık olabilir. Bu mümkündür. Yani mümkün dünyalar sınırsız olduğu için bütün ihtimaller olur. Yani mümkün dünyalardan birinde bu videoyu amuda kalkarak izleyen bir versiyonunuz vardır. En yüce varlık kavramı çelişki barındıran bir kavram olmadığı için, mantıksal bir çelişki barındırmadığı için Leibniz'de gördüğümüz gibi mümkün dünyalardan birinde bu varlık vardır diyor. Heh, hadi bu dünyada değil ama başka bir mümkün dünyada var. Varsa oradan da burayı etkiler. Oradan da bütün mümkün dünyalara taşar. Çünkü en yüce varlık olmak bunu gerektirir. Eğer taşamazsa en yücesi olmuş olmaz diyor Plantinga. Yani bu da açıkçası klasik versiyonu bana daha güzel geliyor Plantinga'nın versiyonundansa. Yani mümkün dünyalara bulaştırmaya ne gerek vardı diyesim geliyor ama bilemiyorum. Mackie de diyor ki ya mümkün dünyalar tamam da hani evet böyle bir şeyin olması mümkün ama olmaması da mümkün. Pekala, olmaya da bilir. Bir şey mümkünse olmaya da bilir diyor. Ama tabii burada mümkün dünyalar sınırsız olduğu için bütün ihtimaller gerçekleşir dediğimizde bu eleştiriye de karşılık verebilmiş oluyoruz kanımca. Diğer yandan Gödel'in versiyonu var. Gödel'in versiyonu da makinalar tarafından doğrulanmış. Tabii bu ne demekse, yani makinalara tanım girenler de yine insanlar ama işte bilgisayar, hesap makinesi, hani yeni dünya, bunları seven arkadaşlar belki daha çok etkilenir diye. Bence bir anlamı yok yani makine doğrulamış doğrulamamış. Gödel'in versiyonu biraz uzun, ben kısalttım. Şöyle, Tanrı tüm pozitif niteliklere sahiptir. Var olmak pozitif bir niteliktir. Ve Tanrı vardır. Varlığa da sahiptir. Bu da yine biraz belki Leibniz'inkine çağrıştırabilir. Bu da güzel bir argüman. Eleştiri olarak da yani Douglas Gaskin, Avustralyalı bir filozof, düşünür. Diyor ki yani varlık bir nitelikse eğer, varlık bir nitelik olacaksa varlığa ihtiyaç duymadan bu işleri yapabilen bir Tanrı daha yüce olacaktır diyor. Bu tabii parodi bir argüman. Adam biraz akademik dalga geçmiş yani kendince. Ama bu dalgası da çok başarılı değil. Opie diyor ki yani önce sen bir var olmamanın var olmaktan daha yüce olduğunu kanıtla. Sonra bunu söyle diyor. Yani haklı ama adamın bunu da çok kale aldığını düşünmüyorum açıkçası. Nihayetinde parodi olsun diye söylemiş. Yine Mackie diyor ki en güçlü eleştiriyi Kant yapmıştır ama argümanı çökertebilmiş değildir. Yani evet, bence de. Kendi yaptığı eleştiri de şöyle Mackie'nin. Şimdi Marslı diye bir şey var mı? Yok. Ben tutup diyorum ki gerçek Marslı diye bir şey var. Sen diyorsun ki ya olur mu, Marslı diye bir şey yok. Ben diyorum ki tamam, Marslı diye bir şey yok ama gerçek Marslı diye bir şey var. Çünkü gerçek Marslı tanımı gereği olması gereken bir şey. Şimdi bu gerçekten böyle bir şey mi? Bizim yaptığımız böyle bir şey mi? Yani Marslı diye bir şey var da biz gerçek Marslı mı üretmiş oluyoruz Allah aşkına? Bu biraz adaya benziyor. Galileo'nun adasına benziyor. Normal sıradan tanrı var da biz mükemmel tanrı mı üretip de varlığı gerektirdiğini söylüyoruz? Bilmiyorum yani bana biraz absürt geliyor açıkçası. İnandığı tanrıya mükemmel demeyen bir inançlı insan mı var? Tanrı dediğin şey mükemmeldir. O zaman bu gerçek Mars'ta da ada örneğinde olduğu gibi ıskalayan bir karşıt argüman. Yani Mackey'nin bu karşıt argümanının da başarılı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sobel de diyor ki daha genel bir eleştiri olarak yani hadi velev ki tamam illallah diyor argümanınız doğru olsun hadi diyor zorunlu varlık vardır diyor ama vardır demiyor da yani hadi olsun diyor zorunlu varlık ibadete değer değildir diyor. Zorunlu varlık zorunlu olarak vardır ne yaptığını da bilmiyordur. Bizle de alakası yoktur. İbadete de değmez diyor. Öyle mi? Olabilir mi? Olabilir, olmayabilir. Ama mevzu bahis şu an burada bu değil. Biz önce bir bunun varlığı üzerinde uzlaşalım. Sonrasında ibadete değer mi, değmez mi, bizimle iletişime geçer mi, geçmez mi? Bunlar bilahare konuşulur, tartışılır. Argüman genel olarak bu şekilde. Plantinga'nın da dediği gibi bu argümanın şimdiye kadar kimseyi ikna etmemiş olması da, şimdiye kadar çürütülememiş olması da şaşırtıcı değildir. Yani bu argüman biraz böyle bir argüman. Bir bit yeniği varmış gibi geliyor ama orasından tutsan oradan elinde kalıyor. Ne olduğunu da çok şey yapamıyorsun. Belki de Anselm haklıdır. Yani ilahi bir yönü vardır argümanın. Ne bileyim. Ama en nihayetinde şu işimize yarıyor argüman. Hiç olmazsa, yani hiç olmazsa, tabii bence bundan fazlası ama hiç olmazsa biri bize çıkıp da işte sizin argümanlar da hep a posteriori, işte kozmolojik argümana, teleolojik argümana bakıp da sizinkiler de hep a posteriori yani bunlar kesinlik içeren şeyler değildir derse ben matematik gibi bir argüman istiyorum. 2 artı 2 4 eder gibi bir argümanınız yok mu kardeşim derse bunu sunabiliriz. Buyur ontolojik argümanımız var bu şekilde. İşine gelirse bu, işine gelmezse diğerleri var. Menümüzde seçenekler var diyebiliriz. Pekala, genel çerçeve bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Atladığım bir yer, eklemek istediğiniz bir şey ya da yeni bir pencere, yeni bir tartışma noktası vesaire söylemek istediğiniz bir şey olursa yorum ya da iletişim kanalları üzerinden benimle etkileşime geçebilirsiniz. Memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek diyeceğim. Ben görmüyorum ama hoşça kalın. Güle güle. Bay bay.